Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 7. Kaset 2. Yüz Sayfa 241 Babaları gittikten sonra kızlar koltuklara karşılıklı oturdular. Nesibe, anlatsana şunu, dün gece öyle gibiydin, yerinden kalkamıyordun. Anlatacak bir şey yok ki. Ben değirmene biliyorsun çok erken gittim. Onu benden önce oraya gelecek sandım. Vardım ki gelmemiş. Değirmen taşına oturdum, bekledim. Ortalık ağırdı, gün doğdu, kuşluk vaktinin kuşları öttü. Bekledim, beklemekten ölüyordum. Gergin yay gibi olmuştum. Birden kapı açıldı. O tir tir titriyor, gene yüzüme bakmıyor, yanıma değirmen taşının üstüne oturdu. Taşın üstünde birkaç buğday tanesi vardı. Dudakları kıpır kıpır, onlara döndü, baktı, saydı. Yukarıdaki kırlangıç yuvasındaki yavrular anaları geldikçe basıyorlardı yaygarayı. O da dönüp onlara bakıyor, baktıkça da yüzü yemyeşil kesiliyordu. Sonra da kalktı, değirmenin kapısını yordamlayarak buldu. Onun başka bir derdi var, seninle ilgisi yok. Korkma, bir gün sana anlatacak. Ondan sonra da her şey bitecek. Sen üzülme, olur mu? O seni delicesine, ölümüne seviyor. Doğru mu Nesibe? Bana derdini söyleyecek mi? Başka hiçbir çaresi yok. Sana bir gün anlatacak. Ondan sonra da her şey bitecek. Bence babam onun derdini biliyor. O da babama, başka bir kimseye derdini anlatamıyor. Sonunda sana anlatacak. Ondan sonra da her şeyden kurtulacak. Ben de hep Allah'a yalvarıyordum. Babama şu izin çıksa da Girit'e gitsek diyordum. Poyraz Girit'e sevine sevine gelir. Hançerli Efe adanın en güzel evlerinden birinde oturuyordu. Adada hiç kimse ona saygıda, sevgide kusur etmiyordu. O, dağdan düze inip başına birçok milis toplanmış, Yunanlılara karşı çetesiyle ilk direnenlerden olmuş, Demirci Efe gibi de suçlu suçsuz demeyip gözünün tutmadıklarına zulmedenlerden biri olmamıştı. Konuştuğunda dağdaki anılarını, Yunanlılara karşı savaşımlarını anlatıyordu. Bunun dışında da hep susuyordu. Konuştuğu zaman da herkes onun nasıl olup da konuştuğuna şaşıyordu. Herkes de onun Poyraz'ı sevdiğini, ona güvendiği için karısını, çocuklarını alıp adaya yerleştiğini biliyor, Poyraz'a güveniyordu. Kimi geceler elinde tüfeği Poyraz'ın evinin yöresine dolaştığını gören oluyordu. Poyraz'ı birilerinden korur gibi bir hali vardı. İstiklal Harbi'nde böyle kendini hiç ortaya atmadan alçak gönüllü, Yunanlılarla savaşmış, savaşın sonunda da hiç ortaya çıkmamıştı. Bu adayı nasılsa bulmuş, Poyraz Musa'yla tanışmış, adayı küçük, kendisi içinde güvenli bulmamış, nedense bir gün çoluk çocuğunu almış, adaya geri dönmüştü. Daha genç bir adamdı, hiçbir işi bilmiyordu, ne balıkçılığı, ne çiftçiliği biliyordu. Başkaca da elinde hiçbir zanaatı yoktu. Neredense bir birikimi vardı ki Vasili'nin ona bulduğu güzel evi halılarla, kilimlerle, kadife koltuklarla donatmıştı. Karısını, çocuklarını iyi, tertemiz giydiriyordu. Evi alırken Poyraz ona yardım etmek istemiş, o Poyraz'ın kesesini sol eliyle geriye itmiş, kendi kesesini çıkartmış, kesesinden aldığı parayı Vahap Bey'in önüne koymuştu. Hançerli Efe bundan sonra da adada ne yapacaktı? Onu kendisi de bir başkası da bilmiyordu. Doktorlar adada okul açacaklardı. Rumlardan kalma okulda. Şimdiden valiliğe, Ankara'ya başvurmuşlar. Gelibolu'da tanıdıkları, şimdi de mebus olan savaş arkadaşları, eski subayları da yardımlar için adaya çağırmış, nasıl bir okul açacaklarını onlara anlatmışlardı. Yardımlarıyla çocuklar yüksek okullara gideceklerdi. Hançerli Efe de çocuklarını bu okullara verecekti. Efe kafasına kendine bir de iş bulmuştu. Tepeden başlayıp İncirli Koyak'ta biten düzlüğe ekin ekecekti. Düzlükteki harman yerlerinden Rumların buraya ekin ettikleri belliydi. Biçilmiş ekinlerin yerde kalmış, bozulmuş anızlarının ortalarında yeşillik yerler kalmıştı. Düzlükte 9 tane harman yeri vardı. Bu düzlükten Hançerli Efe hükümetten toprak satın alabilirdi. Ya zeytinlikler, en çok zeytin ağacı olan bir Rum'un zeytinlerini de satın alabilirdi. Bir kişinin ağaçları yetmezse 5 kişinin ağaçlarını satın alabilirdi. Haydi diyelim ki zeytincilik zor iş. Ya yamaca yapışmış her salkımı kehribar olan bağlar, bağlardan 10-15 dönüm alsa kolayca evini geçindirebilirdi. ya nar bahçesi, ya şeftaliler, ya götlerinden bal damlayan sapsarı kocaman incirler. Hançerli Efe incirli koyaktan şeftali bahçelerine iniyordu. Koyaktaki incir ağaçları ötekilerden daha iriydi. İncirleri de daha büyüktü. Bu ayrı tür bir incirdi. Her yerde böyle ulu incir ağacı olmazdı. 10 güne ya kalır ya kalmaz incirler olgunlaşır, diplerinden bal akmaya başlardı. Bizim adalılar böyle ne yapıyorlar diye heyecanlandı. İncirler böyle olmuşsa şeftaliler çoktan geçmiştir. Hiçbir şey bilmiyorlar bunlar diye homurdanarak şeftali bahçelerine indi. Baktı ki şeftaliler olmuş bile. Vay be dedi. Vay, iyi ki geldin bahçeye. Şeftalileri hemen toplamalı. Bugünlerde şeftaliler çok para eder. O hızla Poyraz'a gitti. Poyraz kardeş dedi. Biliyor musun şimdi ben nereden geliyorum? Nereden geliyorsun? Şeftali bahçelerinden. Şeftaliler olgunlaşmış. Bir haftaya kalmaz, ular, dökülür. Hiçbir işe yaramaz şeftaliler. 2 gün içinde toplamalıyız. Şeftalileri toplayacak adamımız var mı? Bilmem dedi Poyraz. Benim çocuklar, kadınlar var. Sen varsın, ben varım. Ağa efendi var, kızları var, doktorlar. Bahçeler büyük ama biz de çoğuz. Bugünlerde çok para eder şeftaliler. Ya biz toplarız şeftalileri ya da toptan komisyonculara bahçeleri satarız. Onlar toplarlar, alır giderler. Biz toplarsak 2 misli para kazanırız. Biz toplamaya yetişmezsek ben gider kasabadan, köylerden ırgat toplar gelirim. Biz götürür kendimiz komisyonculara satarız. Ne diyorsun? Poyraz bir süre düşündükten sonra, haydi doktorlara gidelim de onlara soralım. Nişancı Veli'ye, Hüssam'a, Kaçak Hasan'ı da çağıralım. Melek Hatun'u, Ağa Efendi'yi de. Bundan bir hafta sonra da incirler olgunlaşıyor. Sonra da narlar, sonra da üzümler. Amma da zengin bir adaymış şu bizim ada. Zengin, dedi Poyraz Musa. Rumlar nereyi mekan tutmuşsa orası doğurgan, bereketli topraklar. Kalk, doktorlara gidelim. Vakit geçirecek zaman değil. Vakit geçirecek, dedi Efe, ayağa kalktı. Doktorlara çabucak vardılar. Doktorlar derin bir tartışmadaydılar. Onları görünce sustular. Buyurun oturun, dediler. Lena Ana biraz sonra toplantıya çağırdıklarını alıp getirmişti. Onlar da bir yerlere oturdular. Poyraz şeftali sorununu baştan sona kadar anlattı ve ''Şimdi size soruyorum, şeftalileri biz mi toplayalım ya da ağaçtayken toptan komisyonculara mı satalım? Biz bu şeftali işini bilmiyoruz. Şeftalilerin olgunlaştığını, daha doğrusu geçmekte olduğunu bana Hançerli Efe kardeşimiz söyledi. Doğrusu ben şeftalilerin ne nasıl olgunlaştığını biliyorum ne de nasıl geçtiğini.'' ''Komisyoncu ne demek? Ağaçta satmak ne demek?'' Onu bize söylese de Efe, biz de bilsek diye sordu Salman Sami. Evet efendim, dedi Hançerli Efe. Evet, efendime söyleyeyim ki biz kasabadaki sebze meyve toptancılarına haber veririz. Onlar gelirler, şeftali bahçelerine bakarlar, toptan şeftali bahçelerine bir fiyat biçerler. Biz onların verdikleri fiyatı ya kabul eder ya da etmeyiz. Kabul edersek paramızı peşin alırız. Kabul etmezsek başka bir komisyoncuya gideriz. Onunla işimize gelen iyi bir paraya anlaşırsak komisyoncu ırgatlarla gelir, şeftalileri toplar, sandıklara koyarlar, bize bahçelerimizin şeftalilerinden bir tekini bile koklatmadan alıp götürürler. Olgun şeftalileri gören çocukların da ağzının suyu akar. Başka? Başkası da şu, şeftalileri toptan satmaz, biz kendimiz toplar, sandıklar, kasabaya götürür, gene komisyoncuya verir, ağaçtakinden daha pahalıya satabilirsek satarız. Karınca Adası'nın şeftalileri çok ünlüdür. Herkes havada kapar. Biz şeftali toplama işini beceremeyiz. Şeftaliyi toplarken de yarısını dayanamaz yer, hepimiz ishal oluruz. İshal dedikleri de ne? İshal olmak. İshal dedikleri de ötürgen, yani ötürgen olmak. Anladım, dedi Efe. Doğru, dedi. Bahçeleri toptan satalım. Hayri Efendi bize namuslu bir komisyoncu bulur ya, çocukların ağzının suyunu akıtmamanın yolunu bulamaz mıyız? Buluruz, dedi Hançerli Efe, gürleyen sevinç dolu sesiyle. Buluruz, bir köşeden iyi 15 ağaç ayırır, orasını pazarlık dışı bırakırız. İşte o zaman, efendime söyleyeyim, ne çocukların ağzının suyu akar, ne de bizim. Ne de bizim, dedi Doktor Salman Sami. Birimiz Hayri Efendi'ye gitsin de, o da namuslu bir komisyoncu bulsun ve hem de bulur. Ben gidiyorum, dedi Baytar. Van'da bizim çok ceviz ağacımız vardı. Bağımız da bir de cevizleri ağaçların üstündeyken satardık. Öyleyse sen git dediler. Senin teknen de var hem de fiyakalı. Hemen şimdi dedi hançerli Efe. Ne kadar erken satarsak şeftalileri o kadar çok kazanırız. Hemen şimdi yola çıkıyoruz. Hem de teknem yeni. Hem de teknem fiyakalı. Baytar bu sözleri söyler söylemez dışarıya çıktı. Çabucak iskeleye vardı. Teknesi iskeleye bağlıydı. Tekneyi çözdü. Sonuna kadar gaz verdi. Tekne uçuyordu. Kasabaya vardığında gün batıyordu. Doğru Hayri Efendi'nin evine gitti. Hayri Efendi evdeydi. Onu iyi karşıladı. Bu gece bizde kalacaksın. Rahat edersiniz. Teşekkür ederim efendim. Akşam yemeğine kadar balkonda oturup konuştular. Hayri Efendi Rus cephesi üstüne durmadan sorular soruyor. O da ona Sarıkamış Kırım'ını anlatıyordu. Sesi bozularak, gözleri yaşararak. Demek Rus cephesi Çanakkale'den daha zalim, daha korkunçtu. Baytar, ikisi de birbirinden korkunç. İkisi de insanlığın yüz karası. Hayri Efendi öfke içinde elleri titreyerek, bütün savaşlar insanlığın da hayvanlığın da yüz karası. Geçmiş gelecek bütün savaşlar da yüz karası. Poyraz'ın yanında savaşlardan konuşamıyoruz. Sapsarı kesiliyor, dudakları morarıyor, kendinden geçiyor. Biz de onun yanında hiç savaş sözü etmiyoruz. Çok genç, 16 yaşında Sarıkamış'ta savaşa girmiş. Yanındaki Lena kadının söylediğine göre geceleri sabaha kadar Sarıkamış'ı sayıklıyormuş. Hayri Efendi kaşlarını çattı, bir süre düşündü. Sen ne diyordun, şeftaliler olgunlaştı mı diyordun? Olgunlaşmış efendim, eğer toplamazsak bir hafta 10 gün içinde geçecekmiş. Biz de karar verdik, biz şeftalileri toplayamayız. İçimizde hiç şeftali görmemiş var. Toplasak bile kime, nasıl satarız? Biz de şeftalileri ağaçta satmaya karar verdik. Ağaçta şeftaliyi alacak bir adamı bulasın diye adadılar beni sana gönderdiler. Ben de uçarak sana geldim. Bana gelmek de iyi yaptın. Şükrü Efendi var. Uzaktan da akrabam olur. Rumlar buradayken Şükrü Efendi bizim vilayetin de İzmir'in de büyük sebze ve meyve toptancısıydı. Yalnız onunla pazarlık etmeyeceksiniz. Bu bir. Bu iki, onun yanında Çanakkale, Gelibolu savaş sözlerini ağzınıza almayacaksınız. Bu üç, onun kardeşi, üç amcaoğlu köyünden de Çanakkale'ye giden hiçbir delikanlı, hiçbir çocuk geriye dönmedi. Köyün genç kadınları dul kaldı. O gün bugündür köyün gecesi gündüzü feryadı figan. Bir toptancıya verme aklı iyi akıl. Şükrü Efendi de biçilmiş kaftan. Onu az sonra haber gönderirim. Yarın sabah erkenden adamlarıyla birlikte mağazada olur. Amanın aman, ona savaş, harp sözleri etmesin kimse. Adayı hemen bırakır, homurdanarak geriye döner. Olur efendim, baş üstüne efendim. Ona kimse savaş, harp sözleri, Çanakkale, Gelibolu, yaralı adam. O şimdi şu dünya yüzünde yapayalnız bir adam. Ama efendim, bizim maruzatımız var. Bizim içimizde hiç şeftali görmemiş insanlar var. Bahçelerin en küçüğünü Şükrü Efendi bize bırakamaz mı? Ona göre bize daha az para verir. Şeftali çocukların ağızlarının suyunu akıtır da. Şeftali görmemişler de onlara bakar yutkunurlar da. İyi ki bana bunu söyledin. Ben Şükrü'ye bunu söylerim. O da bunu kabul eder. Hiç küsüm çekme, endişelenme. Sabah erkenden birkaç adamla birlikte Şükrü Efendi eve damladı. Hayri Efendi Şükrü Efendi'ye durumu anlattı. Olur dedi Şükrü Efendi. Bu yörede karınca adalıların şeftalileri üstüne şeftali yok. İncirleri, narları, üzümleri de öyle. Toprağı çok verimli. Düzlükte de öyle ekin oluyor. İçine kaplan girse sökemez. Ben onların bütün meyvelerini alır değerlendiririm. Onlara çok para kazandırırım. Şükrü Efendi rahat, işini bilir, yumuşak, alçak gönüllü, ağır ağır konuşan, sesini yükseltmeyen, güven veren bir adam diye düşündü Baytar. Hayri Efendi'nin kahvaltı masasını hazırlayan iki de güzel kızı vardı. Şükrü Efendi başını kaldırıp bir kez olsun bakmadı. Utangaç bir kişiydi de. Suyun ağır akanı, insanın yere bakanı tehlikedir. Şükrü Efendi bunlardan olmasın. Bir de ekine kaplan girse sökemez diyor Şükrü Efendi. Bu sözler onun konuşma biçimi arasında sırıtıyor. Bu yeğin ekinler için söylenen sözlerdir herhalde. Şükrü Efendi de bunu diline pelesenk etmiş. Konuşması içinde 5-6 kez geçti. Kaplan girse sökemez sözü. Ben karıncadan çok buğday aldım. Değirmende öğütüp öyle götürdüm kasabaya. Bu adada öyle bir ekin olurdu ki, ekinlerin boyu insanın göğsüne kadar gelir, kaplan girse sökemez. Kahvaltı bittikten sonra hep birlikte Hayri Efendi'nin mağazasına gittiler. Şükrü Efendi, fazla kalmadım mağazada. Girerken, yarın değil öbür gün adaya geliyorum, arkadaşlara selam söyle Baytar. Baş üstüne Şükrü Efendi. Hiç merak etmesinler, şeftali görmemiş, şeftali yememiş çocuklara güzel şeftali bahçesi ayıracağım. O bahçenin parasını da vereceğim. Babamın ruhu için, karınları şişinceye kadar yesinler. O mağazadan çıkar çıkmaz Baytar da arkasından kalktı. Sağ ol, var ol Hayri Efendi, dedi. Bize bu adamı bulduğun için, hile, dalavere bu adamın yanına uğramamış. Sen de sağ ol Baytar Efendi. Yalnız o adamın yanında savaş, Çanakkale, Gelibolu sözü etmeyeceksiniz. Her şeyi anında bırakır kasabaya döner. Sizin de şeftalileriniz dalında çürür. Amanın, amanın, amanın ha. Herkese söyle bir yanlışlık yapmasınlar. Sağlıcakla kal. Güle güle, uğur ola. Şükrü Efendi'nin işi de zor. Herkesin iki sözünün biri savaş. Çanakkale, Gelibolu. Şükrü bu yıla kadar hususiyetle savaşların bittiği yıllar herkesin ağzında savaş, Çanakkale, Gelibolu vardı o yıllar. Şükrü evinden çıkamıyor, çıkınca da çıldırarak evine dönüyor, günlerce kapanıyordu. Baytar adaya gelinceye kadar Şükrü Efendi'nin başına gelenleri, çektiği acıları düşündüğü yüreği sızlıyordu. O da savaş sözcüğünü birkaç yıl önce duyduğunda neredeyse deliriyordu. Anası, babası, nişanlısı, kardeşleri ne olmuşlar, nereye gitmişlerdi? Ya bomboş kalmış şehri, boş bir şehirden daha korkunç bir şey olabilir miydi? Ipıssız, insansız, hiçbir şeysiz dünyada, sevdiği şehrinin ortasında Sofi ile karşılaşmasa çat diye çatlayıp ölecekti. Böyle düşüne düşüne adaya geldi. Teknesini iskeleye bağladı, çınarların altına geldi oturdu. O yana bu yana bakındı, ortalıkta kimsecikler yoktu. Arandı, Vasili de yoktu. Kalktı doktorlara gitti, kapıları kapalıydı. Arsen Usta'nın işliği 3 dükkan ötedeydi, oraya uğradı, onun kapısı da kapalıydı. Sonra teker teker bütün evleri dolaştı. Evlerde de kimsecikler yoktu. Allah Allah, ne olmuştu bu insanlara? Van'ı dolaşırken de böyle ıpılsız, çın çın öten bir dünyanın ortasında yapayalnız kalmıştı. Koşarak zeytinli koyağa düştü. Ağaçlara çarpa çarpa, çalılara dolana takıla tepeye soluk soluğa çıktı. Yazılı taşın yanına geldi, dört bir yana baktı, hiçbir yerde kimsecikleri göremedi. Yazılı taşın yöresinde önce gün batıya, sonra güneydoğuya, güneye, kuzeye döndü, kimsecikleri göremedi. Göremedi ya, umudunu da kesmedi. Gözlerini dört açarak, en kuytu yerlere bakarak araştırmayı sürdürdü. Hiçbir canlı yoktu adada. Yazılı taşın önüne oturdu, belini taşa dayadı, düşünmeye başladı. Bunlar nereye gidebilirlerdi? Bütün olasılıkları üst üste kafasından geçirdi. Nar bahçelerine, incirli koyağa, arı kovanlarına, adada bu tepeden hiçbir şey gözükmeyen çok yer vardı. Birden, oradalar diye geçti içinden, ayağı fırladı, tepeden aşağı çalılara dayalarak, ağaçlara çarparak şeftali bahçelerine inmeye başladı. İncirli koyağa geçti, nar bahçelerinin orada bir takım kıpırtılar görür gibi oldu. Şeftali bahçelerine inerken direkledi kaldı. O anda da kayalıkların dibindeki şeftali bahçelerinin kıyısındaki kalabalığı gördü. Yorgunluktan ölüyordu. Bütün köy buradaydı. Biraz soluklandıktan sonra kalktı, yürüdü, onun geldiğini hemen gördüler. Baytar, Baytar gelmiş diye onu sevinçle karşıladılar. Baytar'ın ayakta duracak hali kalmamıştı. Bir taşın üstüne çöktü, hemen yöresini sardılar. Önce ben sorayım size, meraktan canım çıktı çıkacak. Bütün köy burada, ne işiniz var? Nişancı Veli kalabalığın arasından öne çıktı. Burada mı? Burada. Sen kasabaya gittikten sonra biz hepimiz her gün buraya geliyoruz. Gelip burada ne yapıyorsunuz? Hiç. Nasıl hiç? Öyle hiç. Olmuş mu şeftaliler? Hepsini yediniz mi? Kime sürebilir ki bir tek şeftaliye? Kimse el süremiyor da bütün köyün ne işi var burada? Hiç, seyrediyoruz. Tadına bakmak için bir tane şeftali tatmadınız mı? Neden? Bu sırada sabrı taşmış Poyraz öne çıktı. Baytar kardeşim, buradaki hiçbir kimse bir tek şeftaliye el sürmek değil, kimse bir şeftali yaprağını koklamadı bile. Sen kasabaya gittin gideli, olgun şeftalilere baka baka ağzımızda su kalmadı aka aka. Şu senin nişancı Veli var ya, ortaya çıktı, bir tek şeftaliye dokunmak yok dedi. Alıcıya biz bu bahçeleri kız oğlan kız teslim edeceğiz. Çünküleyim ki alıcı gelip de ağaçların üstünü şeftaliyle şakırdım gibi dolu görmezse de ya almaktan vazgeçer ya da bütün bahçeleri ucuza kapatır. Biz de bir tek şeftali bile koparıp koklamadık. Sabahleyin gün atarken geliyor, gün batarken şeftalimizi seyredip gidiyorduk. Sen bir ay bile gelmesen biz burada bekleyecek şeftalileri koklamadan geri gidecektik. Sen şimdi bize kasabada ne yaptın? Sen Hayri Efendi'ye ne dedin? Hayri Efendi sana ne dedi? Baytar kalktığı taşın üstüne oturdu, olanı biteni en ince ayrıntısına kadar anlatmaya başladı. Şükrü Efendi'yi, köyünü, korkularını, huyunu söyledi. Bizim adanın şeftalileri, narları, incirleri, ekini bütün bu yörelerin en iyileriymiş. O da bizim mahsulümüzü öbürlerinden pahalıya alır, daha pahalıya satarmış. Bir de şeftali duymamış, şeftali tatmamış, şeftaliyi görünce ağzının suyu akanlar için bu iyi bahçelerden birini satın almayacak, o bahçenin parasını verdiği halde adalılara bırakacak. Hayri Efendi'ye göre Şükrü Efendi sözünün eri bir adammış. Şimdiye kadar onun tükürdüğünü yaladığını hiç kimse görmemiş. Bu savaş sonrası da bu dünyada böyle adamlarda kalmış mıymış? Kalmış dedi nişancı Veli. İnsanoğludur bu, elbet insanoğludur bu. Elbet bu dünyada insan gibi insanlardan da kalacak. Kalmadı dedi Poyraz. İnsan kısım kısım, yer damar damar. Böyle insanlar da olacak aramızda. Bu savaşa da gene insanoğlu son verecek. Böyle insanlar olmasa nasıl son verecek? Hangi insanlar son verecek savaşa? Bu insanlar mı? Ne zaman? Baytar, durun, daha sözüm bitmedi. Şükrü Efendi birkaç sözü duyunca delirir. O sözü söyleyen insanın yüzüne bakmaz, o sözü dinleyip de susanları da kınarmış. O sözleri duyduğunda evine günlerce kapanır, dünyaya küsermiş. Nişancı, söyle yahu Baytar Efendi, adamı çatlatacaksın. Söyle yahu o sözler neymiş? Söyle de ağzımızı sıkı tutalım da öyle sözler ağzımızdan çıkmasın. Sen de patlama gözünü sevdiğim nişancı reis. Ağzımızı açtık ki her bir şeyi anlatalım. Anlat anlat dediler yöreden. Bir hata yaparız da şeftalilerimiz ular çürür ağaçta. Hemen söyle de ağzımızdan bir hatalı söz çıkmasın. Baytar, 1. Hiç kimsenin ağzından savaş sözü çıkmayacak. Onun yanında bu sözü içinden bile söylemeyeceksin. 2. Çanakkale, Şükrü Efendi bu sözü duyunca çıldırıyormuş. Bir de Gelibolu. Melek Hatun yüzü kıpkırmızı olmuş. Birkaç adım atıp ortaya çıktı. Eli ayağı titriyordu. Hakkı var Şükrü Efendi'nin. Hem de yerden göğe kadar hakkı var. Ben de bu sözleri duyunca tüylerim diken diken oluyor. Vah Şükrü Efendi vah. İki kardeş, üç de amca oğlu, köyden gidenlerden de hiç kimse dönmüyor. Vah Şükrü Efendim vah. Köye doğru döndü, alnı kırışmış, gözleri dolmuştu. Kalabalığı yardı, bir canavardan kaçarcasına, çabuk çabuk, telaşlı, koşarcasına, düşe kalka yürümeye başladı. Kalabalık da onun ardınca konuşarak, bağırarak yürüdü. Çınarların altına gelince hep birden kanepelere, sedirlere oturdular. Aralarında savaşı, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı konuşuyorlardı. İçlerinde de bu savaşları yaşamamış, en azından savaştan dönmeyen bir kişisi olmayan bir tek kişi bile yoktu. Hepsi Şükrü Efendi'ye hak veriyordu ama ellerinden ne gelirdi? Bağırlarına taş basıyorlardı. Akşam oldu, gün battı, küskün gibi dağıldılar. Herkes evine gitti. Bir denk beş kaldı çeşmenin başında. O kadar çok üzüldü ki yerinden kalkamıyordu. Yatsı oldu, ay batıya doğru yıkıldı gitti. Denk beş ayağa kalkarken zorlandı. Ayakları onu aldığı tepeye götürdü. Ay ışığında yazılı taşı gördü. Üstüne oturdu. Önce mırıldanır gibi bir savaş ağdını başladı, sesi yükseldi, ağıt bir destan oldu. Denkbej'in içi içine sığmıyordu. Geldik dünyanın öteki ucundan, Judy Dağı'nın mor çiçekli yamaçlarından. İnsanlar mutluydu, gökteki kuş, yerdeki karınca mutluydu. Mutluydu, mutluydu insanlar, ağız dolusu gülüyordu. Sen insanoğlusun, sen akıllı, sen vicdanlı, senin yüreğin ağzına kadar sevgi doluydu. Savaşı yarattın, yaratmaz olaydın, insanoğlu zaten doğduğu gün ölmüştü. Bir kezcik geldiği, dünya kurulduğundan bugüne kadar bu dünyaya hiç gelmemiş, şu güzelim dünyayı bir kerecik, bir ömürcük, bir daha hiç, hiç görmeyecek, bir ömürlük de olsa bu dünyanın sonsuz sevincine kavuşmuş, bu sevinci ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yaşayacak, bu sevince ne için kendi elinle son veriyorsun, diyordu. Karşısındakini öldürürken sen kendini de öldürmüyor musun? Başkalarını aç koyarken, yüreğindeki yaşama sevincini yüreğiyle birlikte koparırken sen kendi yüreğini de birlikte koparmıyor musun, diyordu. Sen de biliyordun. Biliyordun dünya kurulduğundan bu yana bir kez gelmiş, dünyaya gelmenin, yaşamanın erişilmez sevincine varmış, mutluluğa erişmiş, bu dünyadan ağız tadıyla gidecek insanı öldürüyor. Onu gözü açık, sevince, sevgiye doyamamış insan olduğunu, yani kendini ne için, ne için, ne için toprağa gönderiyorsun? O toprak olacak, bir daha hiç, hiç bu dünyaya gelmeyecek. Kendini öldüresin diye mi sana verildi bu akıl, bu yürek dolusu sevgi? Sevince, dünyaya doyamadan ölmeye gitmek sana yakışıyor mu ey insanoğlu? Diyordu. İşte savaş. Savaş sonrası dağlardan, ovalardan geldik. Öldürdük. İçimizdeki sevinci, sevgiyi öldürdük. Ağzına kadar çiçeklerle, gün ışığıyla binbir renkle doluydu bu dünya. Binbir ışıkla, binbir kuşla, binbir sesle, binbir kokuyla, binbir sevgiyle, binbir merhametle doluydu bu dünya. Hepsini öldürmedik mi? Diyordu. Denkbej Uso. Doğduğumuz toprağı, üstümüzdeki gökyüzünü, akan ak bulutu, gökte süzülerek giden kuşların katarlarını, dünyayı güzelleştiren ne varsa öldürdük. Dünyanın yakışığı, kederli kara gözlü cerenleri de öldürdük. Keşke dünyaya hiç gelmeseydik. Ne kendimizi, ne ışığı, ne gökyüzünü, ne cerenleri, ne kendimizi öldürseydik. Dünya kendi kendine daha güzel olmaz mıydı, diyor. Burada sesi çatallaşıyor. İnsansız, sevgisiz dünya neye yarar ki? Işıksız bir dünya neye yarar ki? Sen ne yaptın ey insanoğlu? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın da dünyamızı öldürdün? Sevinç ışığımızı söndürdün. Dünyamızı yaratıldığı, yaratıldığından da güzel yapmaya, savaşa, kötülüğe harcadığın gücünü sevgiye harcasan ne olurdu? Ey insanoğlu, senin yüreğinde öldürme yok. İliklerine kadar sevgiyle dolusun. Seni ölüm korkusu mu bu hale getirdi? Ey insanoğlu, eğer insanlıktan çıkmasaydın, ölüm korkusu gelir çürütecek kadar senin yüreğine yerleşmez. Seni kendi kendinin düşmanı, yaratıkların en aşağılığı haline getiremezdi, diyordu. Sen yaptın bu işi. Kendi kendine sen yaptın. En çok adam öldürenleri kahraman sen yaptın. En çok adam öldürenler, insanlığın kanını içenler mutlu mu oldular? Onları kahraman yapıp başına taç yaptın, mutlu mu oldun? Katilleri insanoğluna örnek gösterdin, diyordu. Al da başına çal örneğini. O gür ses Türkiye başlayınca önce doktorlar uyandı. Kalktılar, giyindiler, ses yüreklerine işliyor, ses gittikçe gürleşiyor, öfkeleniyordu. Baytar da uyandı. Aşağıda Poyraz'a seslendi. Ağa Efendi'ye gittiler. Ağa Efendi kızlarıyla bahçeye inmişti. Yukarıdaki pınarın başına gideceğiz, ses çıkarmadan oraya oturacağız. Yukarıdan bizi göremez. Haberi olmadan onu dinleyeceğiz. Az bir süre içinde adadakilerin hemen hepsi ezbere bildikleri zeytinliğin koyağındaki yoldan konuşmadan, çıtırdı çıkarmadan Pınar'ın başına vardılar. Hiç ses çıkarmadan da kayanın dibine sıralandılar. Ağa efendi, bir sigara yaksam acaba Uso Denkbej bizi görür mü? Sahi, niçin saklanıyoruz ondan? Baytar, Denkbejler Türkmenlerde de Kürtlerde de kalabalığa başka söylerler. Kendi kendilerine başka söylerler. Ben çok dinledim. Denkbej Uso'yu, onun sesini de sözlerini de böyle duymadım. İnsanın yüreğini kökünden söküyor. Doktor Salman Sami, Cemil Bey, bize baştan tercüme eder misiniz diye sordu Baytar'a. Tabii efendim. Denkbej, destana başlar başlamaz ben kitap okuyordum. Sesi duyar duymaz kitabı bıraktım. Denkbej'i dinlemeye başladım. Önce savaşta ölmüş bir asker için anasının yaktığı ağıdı söyledi. Denizin sesine karışan sesini duyuyor, söylediklerini anlıyordum. Sonra sesini yükseltti, destana başlayınca sonra sesi gürleşti. Şimdiye kadar söylediklerini baştan başlayıp buraya kadar söylediklerini mi? Bundan sonra da, dedi Salman Sami. Buraya kadarkilerini hülasa et, sonra da, bundan sonra da, dedi Baytar Cemil, yer yer çevirmeye başladı Denkbej'in destanını. Destan seher vaktinden az önce bitti. Destan biter bitmez Denkbej bu sefer de kaval çalmaya başladı. Destan söylendiği sürece en küçük bir ses çıkmamış, Pınar'a gelen çocukların da hiçbiri uyumamıştı. Sabaha karşı daha gün ışımasına epey varken kaval yavaş yavaş uzaklaşarak bitti. Denkbej kavalını kılıfına koydu, ayağı kendini zorlayarak kalktı, bacakları uyuşmuştu. Zeytinli koyağa indi, çınarların altına geldi, sedirlerden birine oturdu. Musluktan akan suyun sesini dinledi. Ortalıkta başkaca hiç ses yoktu. Çeşmeden bir su içti, geldi gene yerine oturdu. Birden sılası geldi aklına. Bu yeni yarattığı destanı memlekette söyleseydi yer yerinden oynar, çocukları Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Yunan Savaşı'nda kalanlar gözyaşı dökerler, genç Denkbejler destanı öğrenir, diyar diyar dolaşarak herkese söylerlerdi. Denkbej Uso'nun yüreğinde bu gece sabaha kadar yarattığı destanın mutluluğu vardı. Bu destanı öğrenen her Denkbej, destanın söylediği her yerde destana yeni şeyler katacaktı. Onu dinleyenlerin katkısıyla, eski destanları yürekten dinleyenler karşısında ne söylemişse destanı o kadar güzelleştiriyordu ya, kendi yarattığı destanı diyar diyar dolaşarak, dolaştığı her yerde yeniden yeniden yaratarak sonunda destanı ne kadar güzelleştirecekti. Bu öfkeli destanı yarattığından ötürü yüreği bir sevinçten, mutluluktan cennete dönüşüyor, öbür cehennemin ortasında kavruluyordu. Kavrulmasında ne yapsın? Destanını dinleyecek, insanları alıp başka dünyalara götürecek hiç olanak yoktu ki. Hemen bu adadan çıkıp yollara düşmek, ta memlekete kadar yeni destanı bütün insanlara söylemek. Yüreğini bir ateş almıştı ki şu seherin vaktinde dünyanın koskocaman ıssızlığında yapayalnız kalmıştı. Bir alan olmalıydı, büyük bir alan. O alan insanla ağzına kadar dolmalıydı. Yeni destanını onlara söylemeliydi. Ardından da kavalını çalmalıydı. İnsanlar kıpırdamadan, öksürmeden dinleyeceklerdi. Seher yerleri eserken içini birden bir sevinç doldurdu. İliklerine kadar sevince kesti. Yüreğindeki cehennem yitti gitti. Gün ışırken sevinci daha da arttı. Türküsünü kurda kuşa, börtü böceğe, geceye, denize, ay ışığına söylemişti. Esen yele, kokan çiçeğe söylemişti. Bir gün alanları ağzına kadar doldurmuş insanlara da söyleyecekti. Kötülüğü, zulmü, insanın insana yaptıklarını söyleyecekti. Ve kalabalıklar bundan sonra bu gece kendisinin mutlu olduğu kadar mutlu olacaklardı. Tan yerleri ışıdı, deniz beyazken menevişlerdi. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Kimse de çeşmeye su almaya inmiyordu. Ortalıkta çıt yoktu. Ne bir pencere açılıyor, ne bir kapı gıcırdıyor, ne bir ses geliyordu. Denizin de sesi olmasa. Ayağa kalktı. Şerife Hatun'un evine yollandı. Kapı açıktı. Şerife Hatun, Şerife Hatun neredesiniz diye bağırdı. Hiç ses gelmedi. İçeriye girdi. Kimsecikler yoktu. Yukarıya çıktı. Orası da bomboştu. Poyraz'a koştu. Lena'na bile yoktu. Ağa efendiye, doktorlara, baytara gitti. Köyde bir tek insan bile yoktu. Geldi, çınarların altına oturdu. Adanın bütün insanları nereye gitmişlerdi? İskeledeki teknelere, kayıklara baktı. Hepsi yerli yerinde. Nereye gidebilirlerdi ki? Şaşkınlığı arttıkça artıyordu. Hemen her eve uğramış da kendi evini unutmuştu. İskeleden evine soluk soluğa vardı, basamakları üçer üçer atladı. Karısını çağırdı, odalara girdi çıktı, cebinden kibriti çıkardı, lambayı yaktı. Ev bomboştu. Köyün boşalmasına, karısının ondan izin almadan evi bırakıp gitmesine bir anlam veremiyordu. Birkaç kez daha odalara girdi çıktı, ne yapacağını bilemiyordu. Ev aralarında biraz daha dolaştı. Sonra gene geldi, çeşmenin başındaki sedire oturdu. Yukarılardan bir yerlerden duyulur duyulmaz sesler duymaya başladı. Kulak kesildi, ayağa kalktı, ses gibi bir şeyler duydu. Ses yaklaştıkça çoğalıyordu. Bir süre ayakta öylece bekledi. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Seslerin içinden Doktor Salman Sami'nin, sonra Baytar'ın sesini, sonra Melek Hatun'un sesini seçti. Bir kalabalığı sezinler gibi oldu. Sesini buradan duymuşlar, duymuşlar da pınarın altına koşup dinlemişler miydi? Saklandığı çalının arkasından, çalıların içinden iki büklüm olarak nar bahçesinin içine kaydı. Gün ışıdı, denizin üstünü incecik bir buğ aldı. Bir örümcek bir çalıdan bir çalıya ağını kurmuş, en üst köşeye de yerleşmiş, ağa düşüp ölmüş, birkaç sineği seyreder gibiydi. Kalabalık köye döndükten epey sonra sesleri kesildi. Denk beş beni dinlemeye gelmişler. Bu sağlam diye düşündü. Kamışlığın içine girsem de onları dinleseydim. Bu geceki kılamım için ne diyorlar dinleseydim. Öğleye kadar nar bahçesinin içinde oturdu. İçinde dayanılmaz bir özlem vardı. Bu onu kahrediyordu. Bu gece yeni destanını söylerken o dayanılmaz özlemi yüreğinin kökünde duydu, acıktı. Gene çalıların içinden sine sine evine gitti. Karısı onu olağanüstü sevgiyle karşıladı. Onu kucakladı. Şimdiye kadar, ilk günlerde bile böyle candan, yüreğinin köküne, iliklerine kadar böyle aşkla kucaklamamıştı. Sesini duyunca kimse dayanamadı. Biraz burada seni dinledikten sonra zeytinliğin içinden hiç ses çıkarmadan Pınar'ın oraya kadar çıktık. Sen Kürtçe söyledin. Baytar Türkçe söyledi. Çoluk çocuk hepimiz birden ağladık. Nereye kaçtın? Sana güzel yemekler yaptım. Doktorlar eve kuzu eti gönderdiler. En çok da o büyük doktor ağladı. Yer sofrası serinmiş bekliyordu. Kadın yel yepelek yemekleri getirdi, sofraya koydu, karşılıklı oturdular. Konuşmadan yemeklerini yediler, Türkülerde olsun, Kürtlerde olsun yemek yerken Anadolu'da çoğunlukla konuşulmaz. Yemekten sonra kadın yatağa yaptı, Uso soyundu, yatağa girdi, uzun süre döndü, durdu. Akşama doğru uyandığında gün ışığını görünce sabah oldu sandı. Gece ne oldu diye Uso karısına sordu. Çoluk çocuk herkes ağladı dedi karısı, sustu. Bir daha da hiç konuşmadı. Herkes mi ağladı? Doktorların ikisi de, ağa efendi de, ya koskoca başıyla o da, Melek Hatun da, Şerif Hatun da. Şerif Hatun'un gözyaşları hiç kurumadı. Çocukların hepsi de. Onlar sen çalarken çok çok ağladılar. İşte verdiğin en iyi haber bu. Demek çocuklar burunlarını çeke çeke ağladılar. İşte tam öyle. Burunlarını sile sile baştan sona kadar ağladılar. Bu demektir ki bu benim yaptığım kılam dillere destan olacak. Denkbejler dilden dile aktarıp kıyamete kadar şehir şehir, köy köy dolaşarak söyleyecekler. Benim yüreğimden çıkan kılama her denkbej dinleyenlerle birlikte, benim kılamıma güzellikler katarak söyleyecekler. Bir daha da savaş olmayacak. Benim destanımı duyanlar savaşı akıllarından geçirmeye bile utanacaklar. Çocuklar benim kılamımı uyumadan dinlediler. İşte denkbejlerin en büyük ölçüsü budur. Türklerin bir sözü var, çocuktan al haberi derler. Kürtlerin de bir sözü var, zarık akılen. İşte ben çocuklara bu kadar güveniyorum. İçime bir özlem ateşi düştü ki yüreğim çat diye ortasından çatlayacak. Benim de çatlayacak. Benim de. Buralar bize göre değil. Benim kılamımı Türkçe söyleyen bir Türk denkbej olsa kim bilir nasıl söyler. Nasıl güzelleştirirdi de benim kılamımı. Baytar'ın dilinden bu kadar sevmişlerse benim kılamımı kim bilir Türk denkbejinden dinleseler ne kadar severlerdi. Çok yakında Türk denkbejler. Zarık akılen. Ben çocukların akıllarına, temiz, yıpranmamış yüreklerine güveniyorum. Bundan sonra herkes savaş üstüne kılamlar söyleyecek. 72 milletin denkbejleri. 72 milletin insanları da onları dinleyecek. Savaş yapmak isteyen insanlıktan çıkmış insanları 72 milletten kimse insandan saymayacak. Onların yüzlerine bile kimse tükürmeyecek. İnsan öldürenin dört kitapta katli vaciptir diye kimse demeyecek. Çünkü insan öldürmek, ne için olursa olsun insan öldürmek kimsenin aklından bile geçmeyecek. İşte böylece insan, insan olacak. Buralar bize yaramaz dedi kadın. Al sazını eline, git İran'a, Turan'a. Karış 72 milletin içine. Seni bu gece böyle dinledikten sonra burada kalırsak benim yüreğim de orta yerinden çat diye çatlar. Git. Söyle 72 millete. Karı koca gece yarısına kadar konuştular. Sabah sevinç içinde uyandılar. Yıllardan beri onları böyle sevinçten uçuran bir sabaha uyanmamışlardı. Çınarların altına gidip oturdular. Onları böyle değişmiş, pırıl pırıl yüzle görenler ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Hele çocuklar birer birer çınarların altına geliyor, fal taşı gibi açılmış gözlerle Denkbej Uso'ya bakıyorlar, gözlerini ona dikmişler, hayran hayran gülümsüyorlardı. Derken arka arkaya üç tekne geldi iskeleye yanaştı. Baştaki teknenin içinden Şükrü Efendi çıktı. Baytar onu iskeleye karşılamaya gelmiş, herkesle tanıştırdı. Hep birlikte çınarların altına gittiler. Denkbej Uso ayağa kalktı, eline sarıldı, öpecekti. Şükrü Efendi elini hızla çekti. Denkbej Uso üzüldü. Bu mübarek eli öpmeliydi. Savaş sözü duymak istemeyen bir insanın eli öpülmez miydi? Denkbej Uso buna şaştı. Çınarların altında biraz oturdular, kahvelerini içtiler, tekneler boşalmış, işçiler iskelenin tahtaları üstünde bekleşiyordu. Şükrü ayağa kalktı. Burada bahçeler hakkında kimlerle konuşabilirim diye Baytar'a sordu. Baytar Poyraz'ı, Nişancı'yı, Hüsmen'i, Hançerli Efe'yi gösterdi. Şükrü Efendi, hadi gidelim de bizim teknede görüşelim dedi. Bizim eve gidelim dedi Poyraz. Olur, sizin eve gidelim dedi Şükrü Efendi. Poyraz'ın evine gittiler, rahat, güzel koltuklara oturdular. Şükrü Efendi de bu adada böyle bir ev göreceğini düşünmemişti. Baytar Şükrü Efendi'nin şaşkınlığını yüzünden anladı. Poyraz Bey bir zabittir Şükrü Efendi. Sarıkamış'ta bitlere yenmekten ve hem de donmaktan kurtulmuş bir avuç askerden biridir. Hem de efendim İstiklal madalyalı bir kahramandır dedi. İstiklal harbi madalyalı demedi. Harp sözcüğünü kullanıp bir çuval inciri berbat etmedi. Buna karşın gene de Şükrü Efendi'nin yüzü asılmıştı. Şeftali bahçeleri burası dedi Poyraz. Bana müsaade, şu bahçeleri dolaşayım, şeftaliler ne kadar eder onu hesaplayayım. Şeftali tatmamışlara bir bahçe ayarlayayım da size göstereyim. Bu yıllarda insanlar bir tuhaf oldu, insanlar hastalandı, insanlıktan çıktı. Poyraz Şükrü Efendi de Denkbej Uso gibi konuşuyor diye düşündü. Denkbej o savaş sözünü duymak istemiyor diye onun elini öpmeye kalktı. Poyraz böyle düşünürken Şükrü Efendi bahçelerin içine dalmış, gözleri şeftalilerde tek başına gidiyordu. Poyraz ötekiler ayakta durmaktan vazgeçip yandaki kayalığa gidip taşlarının düz yerlerine oturdular. Neden sonra Şükrü Efendi döndü, yüzü gülüyordu. Poyraz ve ötekiler Şükrü Efendi gelirken kayalıklardan inip onu karşıladılar. Şükrü Efendi, çok güzel, çok güzel, şeftaliler iyi cins, olgunlaşmış, şeftali tatmamışlara, tatmışlara, çocuklara iyi bir bahçe bıraktım. Size bir kere daha söyleyeyim, böyle bir şeftali dünyada bile az var. Şeftalinizin kıymetini bilin. Kayaların oraya çekildiler. Şükrü Efendi şeftali bahçelerine biçtiği parayı söyleyince Poyraz'ın nutku tutuldu. Bu fiyat beklemediği kadar çok bir fiyattı. İşçiler hemen şimdi toplamaya başlayacaklar. İki günde biter. Parayı kime vereceğiz? Poyraz Bey'e. Poyraz Bey, parayı aldığınıza dair bana bir kağıt verir misiniz? Veririm tabii. Baş üstüne. Köye gidelim. Doktorların muayenehanelerinde kağıt var, kalem var. 7. kaset 2. yüzün sonu.